Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep, sana da merhaba.
Merhaba Serdar.
Bugün psikolojik içerik üretenlerin konuşmayınca dayak yedikleri bir içeriği konuşacağız Zeynep. Sınırlar. Bunu konuşmayanı dövüyorlar diye bir rivayet var.
Evet.
Biz de konuşalım dedik.
Konuşmayanı dövüyorlar diye.
Biz de konuşalım diye. Biz de konuşalım ama ne zaman psikolojik içeriklerde bazıları böyle çok popüler olunca bende bir şüphe uyanıyor. Niye bu kadar popüler acaba diye. Yani hani bunun bir anlamı olabilir. Bu anlamı çok merak ediyorum. Burada konuşurken biraz onu da bulmayı istiyorum aslında. Neden bu kadar talep gören bir içerik bu sınırlar? Neden bu kadar öne çıktı? Bir ihtiyaca mı karşılık geliyor diye. Nereden başlarsın?
Böyle durumlarda mesela konfor alanından çıkması lazım bu çocuğun. Bu da popüler. Bu çocuğun sınır problemi var. Bu da popüler. Buna sınır koymanız lazım. Biraz bence içinde bulunduğumuz duruma bir anlam yüklemek. Hani ne oluyor yani? Ne yaşıyoruz? Böyle konforundan çıkması lazım. Sınır problemi var gibi tanımlamalar biraz bize kavramsallaştırma sağlıyor. Ve rahatlatıyor. Ha tamam, bu çocuğun sınır problemi varmış diye adını koymak rahatlatıyor. Ama bunun tuzağı tek bir kavrama sıkıştırılınca, tek bir duruma sıkıştırılınca çocuğun ve ailenin yaşadıkları büyük resmi göremiyoruz. Çünkü sınır problemi var, sınır koymak lazım diye duyan ebeveyn de sınır koymayı biraz böyle daha keskin, daha cezalandırıcı yapabiliyor. Bu durumu daha da karmaşık hale getiriyor. O yüzden bence hem uzmanlar bazen bazı uzmanlar durumda bir şey söyleme ihtiyacında oluyorlar ve bu bir tanımlama oluyor. Yani bu çocuğun sınır problemi var, sınır koymanız lazım. Ya da işte bu çocuğun konfor alanından çıkması lazım. Bu çocuğun konfor alanından çıkması lazım ifadesini de anlayabilen ebeveyn görmedim ben. Bana soruyorlar, böyle dedi okuldan. Hani çocuğun konfor alanından çıkması lazım. Ne demek bu? Ya da çocuğun sınır problemi var, bu ne demek? Uzman da adını koyduğu için rahatlıyor.
Bu olabilir ama haklısın. Bir şeyin adını tam olarak koyamadığımızda, havada kaldığında, doğru bir şekilde tanımlayamadığımızda anlamlandırmakta ve yönetmekte de güçlük çekiyoruz. Evet. Bu popüler kavramlar biraz anlam bulanıklaşmasına da, anlam kaybetmesine, içeriğin boşalmasına da sebebiyet veriyor. O zaman sınır ne demek, otoriter tavır, tutum ne demek, uzaklık ne demek, bağ kopması ne demek, fazlaca kuralcılık ne demek, disiplin ne demek, öğretmek ne demek, bunlar da farklılaşıyor. Herhalde bu konu hakkındaki yetersiz bilgimizin pek çok şeyi tek bir kelimeyle ya da birkaç kavramla anlatmaya çalışmamızın bir sıkıntısı. Ben de şöyle bir şey düşünüyorum. Bizim gibi daha çok topluluğa uyum sağlayarak yaşayan toplumlar bireyselleşmeye başlayınca, çünkü bunu 70'lerde batılılar daha belirgin şekilde yaşadılar. Bireyselleşmeyle ilgili sınırlarla ilgili kitaplar, kavramlar, yayınların popülerleşmesi 70'lerde falan. Herhalde biz biraz gecikmeli olarak o bireyselleşmenin sınırlarını anlamaya çalışıyoruz. Bireyselleşmek ne demek? Nasıl kendimi korurum? Nasıl diğerini incitmem? Nasıl toplulukla hem uyum içinde olurum ama hem orada kaybolmam? Herhalde biz böyle böyle biraz yavaş yavaş, acemice, el yordamıyla bireyselleşmeyi de öğreniyoruz bu sınır kavramıyla.
Evet, doğru olabilir. O da genel olarak bir kültürel çerçeveden değil mi? O bakış açısından.
Evet. Yani bunun sen daha çok anne baba çocuk arasındaki sınırlardan bahsettin. Ben biraz daha hani yetişkinler arasında da sınırlara ihtiyaç var. Tabii. Sınır konuşulan bir şey diye söyledim.
Evet, evet. İlişkisel topluluklarda o sınırlar çok belirgin olmuyor. Biz de onu yeni yeni öğreniyoruz. Evet.
Bir de sınırın boyutlarını konuşmak lazım. Bunun fiziksel boyutu var, iletişimsel boyutu var, duygusal boyutu var, ruhsal boyutu var, bedensel boyutu var. Bunları da tanımladıkça aslında genel olarak hep aynı şey oluyor, biliyor musun Zeynep? Bir konu hakkında sahip olduğumuz bilgi seviyemiz arttıkça alt başlıklar da çoğalıyor. O alt başlıklar çoğaldıkça bizim duruma vakıf olup onu yönetebilme becerimiz de güçleniyor.
Evet. Ve de böylelikle böyle bir mercekten tünel bakışından daha geniş merceğe geçiyoruz. Ve daha o büyük resmi görüp her şeyi daha okur hale gelebiliyoruz. Evet. Dolayısıyla sınırlar da bu hani sınırlara çalışmam gerekiyor diye nokta atışı bakılacak bir durum değil. Genel olarak bizim kendimizle ve diğeriyle ve çocuğumuzla kurduğumuz ilişkinin genelinden bakmamız gereken bir şey.
Hı hı.
Çünkü ilişkisel bir şey sınırlar. Ya bizim diğeriyle ya kendimizle ilişkimizde. İkincisi de sınır duygusal bir ihtiyaç. Bunun kökeninde sınırlarımız olursa, diğeri bizim sınırlarımızı özen gösterirse saygı ihtiyacımız karşılanmış oluyor. Sınır ihlali durumu, bizim sınırlarımızın çok geçirgenliği, kendimize olan saygımızı yitirmemize ya da saygı duyulmadığımızı hissetmemize neden oluyor. Birincisi bu saygı ihtiyacı. İkincisi de benliğin, varlığın ortaya konulduğunu hissetmemiz. Bir varlık, bir benlik olarak kendimizi hissedebilmemiz için de bu sınırlara ihtiyacımız var.
Acaba Zeynep bunu iki ayrı bölüm mü yapsak? Bir yetişkinler arasında sınır, bir de anne baba çocuk arasındaki sınır gibi yapsak. Mesela bugün anne baba arasındaki çocukla arasındaki sınırı mı konuşsak?
Olur.
Çünkü olur. Konuştukça bunlar birbirine böyle girip çıkmaya başladılar konular. Ama herhalde böyle gidersek ne onu tam olarak konuşabilmiş olacağız, hı hı, ne onu tam olarak konuşabilmiş olacağız. Herhalde şu dakikadan sonra çocuğa yönelsek daha iyi.
Evet. O da çocuğun, bizim de çocuğun da ihtiyacı, temel ihtiyaçlarından bir tanesi.
Aslında bu giriş çok iyi oldu. Bir böyle bir boyutu var.
Tabii.
Bir de böyle bir boyutu var. Arasındaki farklar neler? Anne babayla çocuk arasındaki sınır, iki yetişkinin arasındaki sınırdan farklı mı?
Tekrar birleştirmeyelim istersen.
Ama onu daha spesifik hale. Ben şöyle bir şey düşündüm aslında. Evet, farklı. Bizim konuşacağımız şey bu. Yetişkinler arasında denk bir ilişki var. Ama anne baba çocuk ilişkisindeki sınırları konuşurken orada denk bir ilişki yok. Daha güçlüyle daha zayıf olanın, muhtaç olanın ilişkisi var. Orada sınır koyarken daha güçlünün zayıf olanı kırma, incitme, zarar verme, suistimal etme, sınırlarını ihlal etme ihtimali daha çok. O yüzden herhalde böyle bir sınırlama yapsak bu konuda sınırı daha iyi konuşuruz dedim.
Ne güzel sınırladın. Tatlış tatlış sınırladın.
Tabii böyle konuş.
Tamam, senin çizdiğin sınırlarda evet, böyle konuş.
Böyle tam olarak tamam, böyle konuş. Ben nasıl tamam çizdiysem.
Ben şimdi 3 tane cümle söyleyeceğim. Sonra bu oldu mu, senin sınırların içinde kaldın diye sana soracağım. Sonra tekrar 3 tane daha cümle söyleyeceğim. Evet. Bu yol uygun mu senin
ben
için?
Ben zaten sana şey yaparım böyle. Yapma, sınırın dışına çıktın derim. Ha. Gözüm bende olsun.
Sence kaşınla mı dersin sadece?
Kaşım, gözüm, yüzüm.
Konuşmadan dersin derim. Kaşın, gözüm.
Derim.
Tamam.
Çok mu şey yaptım, müdahale ettim içeriğine? Öyle mi oldu? Vallahi ciddiyen soruyorum. Eğer öyleyse şey yapayım, sen bildiğin gibi git yani.
Ruh sağlığını bozan bir şey bu, biliyor musun? Nasıl? Yap yap yap. Çok. Çok mu yaptım? Çok mu incittim seni? Çok mu karıştım? Ya da çok kafamdakini mi buraya getirmeye çalıştım?
Ama burada çok şey görünmeye çalışıyorum. Demokratik görünmeye çalışıp bir taraftan i̇şte da kontrolü bırakamıyorum.
Bırakamıyorsun evet. Evet. Benim için tamam, okey. İki türlü üstüne konuşmak tamam, okey. Üçüncü defa aynı cümleyle başlayacağım. Çocuğun temel duygusal ihtiyaçlarından bir tanesi sınır. Hem sınırlarının gözetilmesi hem de diğerinin sınırlarını gözetme. Yani çocuğun duygusal olarak bağlanmaya, yakınlığa, temasa, işte eğlenceye, kendini ortaya koymaya, özerkliğe, yeterliğe, özgüvene ihtiyacı var ve sınıra da ihtiyacı var. O yüzden programın başında sınır tek başına ele alınacak, altı çizilecek bir şey değil dedim. Temel duygusal ihtiyaçlarından biri. Yani diğer duygusal ihtiyaçlar, çocuk kendini özerk, yeterli, bağ içinde hissetmezse sınır problemleri de yaşıyor. Hmm. O yüzden duygusal anlamda ihtiyaçları karşılanan, diğer ihtiyaçları da karşılanmış bir çocuk, sınırları da gözetilen bir çocuk, diğerinin sınırlarını da gözetmeyi öğreniyor. Sınır demek bir otorite ve disiplin tarafından algılandığında problem oluyor. Yoksa çocukla ilişki içindeyken ona kılavuzluk etmek demek. Ona rehberlik etmek demek. Hmm. Bir ilaç içeceğiz, bakıyoruz, okuyoruz, o kılavuzu okuyoruz, yönergeyi okuyoruz. Şu saatlerde şöyle, tok karnına, aç karnına gibi bize bir sınırlama vermiş oluyor. Ama bu otoriteyle yapıldığında sanki ebeveynin beklentileri ve kuralları ve çocuk da onu yerine getiren kişi gibi konumlanıyor.
Çocuğa sınır koymanın içinde özerklik var ama bu bir talimatnameye döndüğünde o zaman bunun adı sınır koymak değil.
Değil.
Bu bir otoriter ses tarafından bir
kuralcılık.
Kuralcılığa, dayatmaya, bir beklentiye dönüyor.
Dönüyor, evet.
Sınırda yol göstericilik var
yol
aslında.
Evet, evet. Rehber olmak var. Özellikle de çocuk dürtüsel, tepkisel bir çocuksa o kuralcı bir tutuma da itiraz ediyor. Zaten dürtüselliği yüksek olan çocuklarda öz düzenleme becerisinin gelişmeye ihtiyacı oluyor. Öz düzenleme, iç disiplin. Hı-hı. Yani sınırları gözetme. Bunu ebeveyn kuralcılıkla yapmaya başladığında çocuk daha fazla direnç gösteriyor. Dolayısıyla o dürtüsel yapıda ihtiyaç duyan öz belirleme becerisi de gelişmiyor.
Hı. Bunun alternatifi ne Zeynep? Kuralcılıkla bunu yapmanın alternatifi, daha sağlıklı olanı, istendik olan sınır koymak ne demek? Onu kılavuzluk diye anlattın ama nasıl olur bu?
Evet, evet. Onu şimdi detaylandıracağız herhalde zaten. Biraz hı, böyle şefkatle, temas halinde, ilişki halinde, çocukla yan yana yani. Çocukla aynı sayfada olursak, çocukla aynı yere bakarsak, onunla temas halinde, diyalog halinde olursak, örneğin restorana gittik, çok yüksek sesle bağırarak konuşuyor, biraz alacak. Bu kadar işte. Bu öğretmek demek yani. Nerede nasıl davranılırı bizim rehberliğimizde öğrenmesi demek. Hmm. Biraz alacak sesi.
Hatta bu bazen bunu söylemeden anne babanın ses tonu da orada belirleyici bir öğretici
olabilir.
Olabilir
tabii,
değil mi?
Tabii olabilir. Oradaki tutumu. Evet.
Peki niye Zeynep böyle anne babalarda işte böyle bir içerikten bahsettiğinde çocuktaki şımarma endişesi peydah oluyor anne babada? Neden böyle bir korku hissediyorlar? Neden böyle bir direnç gösteriyorlar? Neden bunun şımarıklık olduğunu düşünüyorlar?
Yani bizim tabii kültürümüzden bağımsız değil. Biz ataerkil bir kültürüz. Otoriter bir yapımız var. İlişki yapılarımız öyle. Öyle büyüdük. Cezalandırma, korkma bizim davranışlarımızı yönlendiren şeyler. Dolayısıyla bunlar çocukla ilişkide değil de çocuğa sınır öğretilecekse şu eşit olmayan ilişkide otoriter bir düzende öğrenilir gibi bir hem deneyimimiz var hem de kültürel bir algımız var. Ama bu değişiyor. Çünkü yeni nesil çocukları böyle otoriteyle, kurallarla büyüttüğümüzde bu geri tepiyor, karşılık bulmuyor. Ve ebeveynler de eski bildikleriyle eski bildikleri şeylerin, yolların işe yaramadığını deneyimliyorlar şimdi çocuklarla. Onlar da aslında pres olmuş durumdalar. Biraz sıkışmış da durumdalar.
Biraz herhalde anne babalar da kendi sınırlarını koruma telaşına düşüyorlar haklı olarak.
Evet.
Yani hem onu incitmeyeceğiz, gözeteceğiz, öğretici olacağız ama hem de kendi sınırlarımızı koruyacağız. Çok öyle netameli bir iş yani.
Tabii tabii zor, zor bir iş ama hani bu rehberlik gibi hani sınır koyma kelimesi kalksa bile biraz rahatlatıcı olur. Ben çocuğuma rehber olacağım. Sınır ihtiyacı böyle karşılanmış oluyor zaten doğalında.
Ya sınır kelimesi aslında anne babayla çocuk arasındaki ilişkiyi de sınırlandıran, evet, dar kalıplara hapseden bir şey oluyor.
Tetikleyen bir şey oluyor.
Sınır aşıldı mı?
Evet.
Ha, bak benim sınırla ilgili hissettiğim rahatsızlık biraz bu herhalde. Şimdi adını sayende koydum yani. Tetiklenme hali. Hem yetişkin ilişkilerinde hem anne baba çocuk ilişkilerinde. Sınırım mı aşıldı? Ya da sınırımı aştı? Öyle bir diken üstünde. Bağ kursa aslında biz o zaman şunu mu söylüyoruz şu an? Sınır tabii ki önemli, tabii ki öğrenecek ama bunun yolu disiplinle, otoriteyle değil, ama bağ kurmakla. Bağ kurduğumuz zaman, dünyaya omuz hizasından, beraber göz hizasından baktığımız zaman çocuk burada nerede durması ya da nerede harekete geçmesi gerektiğini daha iyi öğrenir diyoruz.
Evet, evet. Mesela bağırıyor, çağırıyor, öfkeleniyor çocuk, vuruyor. Şimdi buna diyoruz ki çocuğun sınır problemi var diyoruz. İşte böyle etiketlediğimizde o sınır ifadesi durması gereken noktayı aşıyor deyip
doğru da görünüyor. Evet, bir sınır aşımı var.
Var. Biz aşıyor deyip biz onu o aştığı yerden aşağı indirmeye çalışıyoruz. Bu da gergin bir şey oluyor yani.
Aslında bu da başka bir sınır problemi.
E tabii.
Anne babanın sınırlarını aşması.
Evet, evet. Çocuk açısından
çocuk
da
açısından
ihlal de olmuş oluyor bir tarafıyla. Ama çocuk rehberlik etmek ne demek? Bu çocuk duyguyu, öfkeyi çok yoğun yaşıyor. O kadar yaşamasına izin vermemek için eşlik etmek demek. Ben de doğru kelimeleri biraz daha şimdi konuşurken buluyorum. Sınır koymak.
Uzmanlığımızın da güven verici tavrına, evet, konuştukça kafaları açılıyor. Ha evet ya doğru.
Sınırlar düzeltmek değil, eşlik etmek. Yani eşlik ederek öğretiliyor. Hmm. Onu düzelterek değil.
Bir de zaten yukarıdan bir şekilde hiyerarşik, otoriter bir tavırla çocuk sınırlandırıldığında durdurulmuş oluyor. Duvara tosluyor orada. Tabii. İçsel bir denetim mekanizması geliştirmiş olmuyor. O yüzden otoriter ailelerin çocukları biraz özgürlüğü, özertliği hissettiği anda kontrolden çıkan çocuklar oluyorlar.
Oluyor tabii.
Nasıl hani sınırlandırılarak, durdurularak işte katı bir şekilde büyütüldüyse aslında içsel mekanizmayı öğrenmediği için tamamen aksi yönde davranışlar sergiliyor.
İlk bulduğu boşlukta o haylazlık dediğimiz şey neyse onu yapıveriyor.
Bunu herhalde çocuğa içsel bir motivasyonla yapabilmeyi öğretmek lazım değil mi?
Hı hı.
Bunun yaşı var mı Zeynep? Çocuklar bu içsel durma, kontrol, dengeleme, ilk aklına geleni yapmama, söylememeyi daha çok hangi yaşlarda öğrenirler?
Zor sorular bana geldi bugün. Evet, niye öyle oldu?
Vallahi bilmiyorum, bilmediğim için sordum. Bunu kaç yaşta öğretmek lazım yani?
Bugün bu ama sefer gerçekten bilmediğim için sordum.
Evet, evet, yani evet, merak ederek sordum.
Sağ ol. 0-3 yaşa kadar hayır yok diyoruz.
Tamam.
Hayır kullanmıyoruz. Onu dikkat dağıtmayla, odağını değiştirmeyle. Dolayısıyla 0-3 yaşa kadar yönlendirmelerle çocuk doğru nerede duracak, nereye yönleneceği onu öğreniyor. Ama 3 yaştan sonra daha anlatarak, daha üzerine konuşarak, yine de uzun uzun değil, cümle sayısını az tutarak, yapmak istemediği şeye hayır yapamazsın, yine hayır yok. Yani hayır kelimesini kullan, sınır gibi hayır da tetikleyici.
Ama bu şimdi şeye dönecek, annenin kardeşini yapmamaya çalış oğlumu. Oğlum, o da evet, öyle bir şey duymuştu değil
tabii
mi?
Tabii tabii, o psikologdan, benim kardeşim de böyle hareketli bir çocuk. Artık TRT'de mi izliyordu, nerede izliyordu? Bir psikolog çocuklara yapma demeyin demiş. Ama ne diyeceğini söylemedim. Annem de yapma dememek için yapmamaya çalış oğlum, yapmamaya çalış.
Hay Allah. Hakikaten ama insanlara genel olarak ne yapmayacaklarını anlatıyoruz da neyi nasıl yapacaklarını anlatmıyoruz. Yani.
Evet, evet. Ya 30'a da düşmeden şimdi bu programı da götürmeye çalışıyoruz. Tamam, hayır yok da işte dondurma yiyeceğim. Yemekten sonra yiyebilirsin.
Durdurmak değil de bir yan yol.
Yan yol, evet.
Bak şuradan gidelim.
Ama yine sınır var aslında. Şimdi yediriyor muyum dondurmayı? Yedirmiyor. Hayır yiyemezsin. Hayır yiyemezsin dedi. Çocuk direnç tepkisi gösterdi. Yiyeceğim dedi. Muhtemelen orada anne hani huzur satın almak için baba ya da uzamasın mesele diye ye diyor. Ama ben, bu öbür türlüsünde çocuk gerçekten tatlı bir şeyi yemekten önce yememiş oluyor. Nazik ve kararlı diye anlatıyorum ben. Yani naziyiz, kararlıyız. Şeyden sonra yiyebilirsin.
Bir de zaten anne babayla çocuk arasında bir güven ilişkisi olursa çocuk bunun yalnızca anne babanın hani keyfinin kahyasıyla beraber karar verdiği bir şey olmadığını biliyor.
Tabii.
Ve beni düşünüyorlar aslında. Burada bir inanç var. Ertelenmiyor çocuk. İhtiyaçları gözetiliyor. Olabilecek zamanında yapılıyor. Ertelenmiyor ya da oyalanmıyor. Bakarız denmiyor. Belirsiz bir tarihe atılmıyor. Olabilecekleri olabilecek zamanda yapıyorlar. Ama zaten çocuk olanın yapılacağını, mümkün olanın yerine getirileceğini görünce olmadığında da buna dayanabilme gücü de buluyor kendinden. Olmadıysa gerçekten olamıyordur. Ben anne babama güvenirim diye de bir inanç geliştiriyor.
Evet, evet.
Ama sınır mesela yaparız, bakarız. Ben bir düşüneyim. Hayır olmaz. Yani niye olmaz? Yani mümkünse niye olmaz? Mümkün olanı yap ki. Hayır dediğinde çocuk mümkün olmadığını da anlasın, evet, diye düşünüyorum ben. Ve bunun da sana sordum ama bence bunun bir yaşı yok. İlk doğduğu günden itibaren çocuğu yatıştırmak, sakinleşmek, duygusunu görmek. Çünkü doğrudan bu böyle olur, bu böyle olmaz değil. Anlaşıldığını duyan çocuk da sınırı öğreniyor. Duygusunun, tabii, görüldüğünü, kabul edildiğini gören çocuk da sınırı kabul ediliyor. Duyuluyorum diyor. Birisi beni fark ediyor diyor. Böyle olan çocuğa zaten doğrudan sınır koyma ihtiyaç yok ki. Çocuk zaten senin yüzünden anlıyor.
Evet. O yüzden programın başındaki gibi duygusal anlamda anlaşılma, kabul görme gibi, yeterlik gibi temel ihtiyaçları karşılanmadığında tek başına sınır çalışmaları bir karşılık bulmuyor.
Bulmuyor.
İlişkimiz bir bütün. Tüm duygusal ihtiyaçlar ilişkimizde karşılandığında çocuk da makul olandan bize karşılık veriyor. Hı. Öyle olunca deminki örnek biraz havada kaldı. Öfkeyle ilgili sıkıntı olan mesela. Orada da bir sınıra ihtiyacı var. Ama bunu bağırma, yüksek sesle hadi git odana gibi öfkeyle sınır koyduğumuzda bu sınır olmuyor yani. Bu bir bizim istediğimiz sağlıklı bir rehberlik olmuyor.
Bu ceza değil mi?
Cezalandırma oluyor, evet.
Sen ne yaparsın bu durumda?
Öyle durumda çocuğu yatıştırma. Hadi gel bak bakalım, bu kadar öfke seni yoruyor, bir sakinleşelim. Yani bizim eşlik etme oradan. Bizim eşliğimizde duygularını sakinleştirmeyi, regüle etmeyi öğrendiğinde çocuk duygularına sınır koymayı da öğrenmiş olacak. Bizim eşlik edip ona yardım etmediğimiz pek çok şeyi öğrenme şansı yok. Ama biz sanki o yapmasın, durdursun, bağırmasın, işte vurmasın, vurma deyince vurmasın. Hani uzaktan ve karşıdan. Ama yan yana olur ve ona eşlik eder ve ben çocuğuma bunları öğreteceğim dersek, öğreteceğimiz, rehberlik edeceğimiz şeyler olarak bakarsak ekstra bir sınırla uğraşmamıza da gerek kalmıyor.
Aslında bunun beyin altyapısını da anlatmak lazım insanlara. Çocuk yapamıyorsa, duramıyorsa, kendini engelleyemiyorsa bu beyin haritasının henüz tamamlanmamasıyla da açıklanabilir. Çünkü çocuğu durduracak, sınır çizecek, yönergeyi alacak ya da bunun burada yenmemesi lazım, bunun burada konuşulmaması lazım, burada böyle davranılmaması lazım diyecek beyninin ön tarafı, prefrontal korteksi henüz haritalarını tamamlamış durumda değil. Aslında çocuğun bir nörolojik mazereti var. Bu anlamda cezai ehliyeti yok. Anne babanın yapacağı şey aslında, dur senin burası çalışmıyor, benimki çalışıyor. Yani umarız çalışıyordur. Ben sana burada destek olacağım. Bunun nasıl ayarlanacağını, nasıl konuşulacağını, isteklerinin nasıl bir öncelik sırası halinde dillendirileceğini, bunu nasıl nezaketle yapacağımızı, istemediğimiz bir şey olduğunda buna nasıl tahammül edebileceğimizi, hazzı nasıl erteleyebileceğimizi ben sana öğretirim. Bunu yapmanın yolu da çocuğun yanında olmak. Yani biliyorum ya, çok canın sıkıldı, buna çok istiyordun. Dur ama ben ilgileneceğim bununla. Bizim yaptığımız şey buydu aslında. Çok kızdın buna biliyorum, yani gıcık da oldun. Ama bunu, şunu bir atlatalım. Söz ben halledeceğim. Sonra gideceğiz. Bu dondurmayı alacağız.
Evet. Evet. Geçen hafta içinde bir gün İzmir'de yakın illerden gelen bir danışan var. 8 yaşında çocuk. Okul çıkışı hadi İzmir'e gidiyoruz diye buraya getiriyorlar. O da tabii krize girmiş yani. Haberi yok. O anda söylenmiş hadi gidiyoruz diye. Bu mesela sınır ihlali çocuk için. Yani haberdar edilmemiş. Hani uygun musun, senin için uygunsa gidelim mi gibi bir şey değil. Ama haberdar edilmemiş, ihtiyaçtan bahsedilmemiş. Bu öyle bir sınır ihlaline de çocuk yüksek öfke tepkileri vermiş. Şimdi hem o baştan o sınır ihlalinin yapılmaması gerekiyor, hem de çok yüksek öfke tepkileri, arka koltuktan ön koltuğu tekmelemiş falan. Oralarda da bir müdahale edilmesi gerekiyor. Yani bu kadar fazla. Doğru, haklısın. İstemediğin bir şey oldu. Sana haber vermemiz gerekiyordu önceden. Ama gel biraz sakinleşelim. Bu öfkeyle devam edemeyiz diye. Yolda belki arabayı sağa çekip çocuğu sakinleştirip sonra yola devam etmek de. Bu da sınır öğretimi işte. Hani öfkelen ama bu kadar. Bu kadar değil. Bu kadar yüksek olan öfke hem sana hem diğerine zarar veriyor gibi. Buraya geldiğinde önce anne babasını ile görüştüm. Sonra onu çağırdım.
Öfkeli miydi hala?
Yani uzaktı. Ama tabii çok hayır da diyemiyor şimdi. Hani gelmeyeceğim, gitmeyeceğim de diyemiyor içeriye. Böyle böyle olmuş dedim. Oysa ki sen okul çıkışı dedim. Cuma günüydü. Minecraft'ta oynayacaktın. Planların vardı. Ama seni apar topar aldılar. Buraya getirdiler. Çok öfkelendin. Çok haklısın dedim. Yani istemediğin bir şeyin içinde buluverdin kendini. Önceden haberdar edilmen çok iyi olurdu. Çocuğun yüzündeki aydınlanma ifadesi. Ama dedim buraya kadar geldin, devam etsek olur mu, senin için uygun mu? Ya, anla ve yönlendir yani aslında. Evet.
Ya bunlar bana o kadar uzak geliyor ki, ben ders çalışırken zaten odam yoktu da boş bulduğum odada ders çalışıyordum. Salonda yatıyoruz falan, öyle hani nerede sana ait bir oda o koşullarda. Ders çalıştığım odaya kapım çalınmadan girildiğinde çok rahatsız oluyordum. Bunu söylediğimde annemin gülüşlerini hatırlıyorum. Kapını mı çalacak? Niye diyordum. Ne yapıyorsun ki diyordum mesela, kapımı çalacak. Ya da bir şey oluyordu. Benden özür dilemelisin diyordum. Çocuktan özür mü dilenirmiş diyordu ya. Yani onu anlamakta zorluk çekiyordu. Hani bunu şunun için anlatıyorum. Bunlar herhalde bizim için yeni yeni kavramlar. Yani bunu tabii ki bilen, farkında olan bir grup vardı ama hani pek çok ailede bunlar daha yeni yeni. bilinen, daha yeni yeni içselleştirilen
çocuk sınırı mı olurmuş ya?
Çocuk evet. Sınırı mı olurmuş?
Çocuk ne anlar ki onun, ne olur yani, ne duyar, ne anlar, ne hisseder ki? Hep uyumlanacak. Böyle çekiştirilen çocuklarda da sınır problemi oluyor. Sınırları gözetilmeyen çocuklarda. Hmm. Bu senin için uygun mu? Ne kadar çok aile meselesi, aile planları ne kadar çok çocuklarla konuşulursa, çocuklar da hem o ailenin bir parçası gibi hissediyorlar, hem de o da anne babasının. Senin için uygun mu diye sorulan çocuk bu anne babasına da soruyor, senin için uygun mu diye.
Bence bunların öğrenilmesinin en etkili yolu Zeynep anne babayla, anne ile babanın arasındaki ilişki. Ya da işte bekar bir anne, bekar bir baba varsa diğerinin diğerleriyle ilişkisi. Sınırlarına dikkat ediyor mu diğerlerinin? Kendi sınırlarının aşılmasına engel oluyor mu? Sınırları aşıldığında bunu nezaketle ifade ediyor mu? Ya da diğerinin sınırlarını aşmamak için çaba gösteriyor mu? Bunu müzakere ediyor mu? Çocuk bunu gördüğü anda da aslında herhalde en etkileyici yollardan biri bu öğrenmesi için.
Hı hı hı. Evet. Hem kendine nasıl davranıldığı, hem ebeveynlerinden aldığı model, hem de zorlanma durumlarında işte o ebeveynin takındığı tavır.
Tavır. Ya da anne baba çocuktan özür dilediğinde, ya bağışla görmedim dediğinde, ya da hay Allah bu benim hiç aklıma gelmedi böyle düşünebileceğin, haklısın bunu düşünmeliydim dediğinde, bunu dramatize etmeden yani bu
tabii,
kadar
tabii.
Kolay hava durumunu anlatır gibi, ya da ya şöyle yapalım mı, senin için daha uygun olur mu dediğinde, hayır dediğinde, kabul ettiğinde, ama ya da ya bunun yapılması gerekiyor, biliyorum istemiyorsun ama söz verdik, hata yaptık aslında sana söylemeden bunu böyle yaptığımız için, ama bu sefer bize destek ol, bir sonrakinde söz bunu seninle konuşarak yapacağız. Bu diyaloglar öğretici olmalı. Yani bu verdiğimiz talimat değil de bu diyaloğu kurma biçimi. Bağışla demek mesela. Müzakere ediyoruz. Hem kelime öğreniyor hem kavram öğreniyor.
Evet.
Şey de çok önemli Zeynep. Bizim en çok düşünmemiz gereken yer okul öncesi eğitim. Çünkü bu çocuklar bu kavramları, tavırları, tutumları, inançları, düşünceleri bu yaşlarda öğreniyorlar. Bunu öğretmenin en güçlü yolu da anne babayla çocuk arasındaki ilişki. Müzakere kelimesini duyduğunda böyle bir şeyden haberdar oluyor. Bağışla dediğinde hem hata yaptığında özür dilemeyi, hem de bunu diğerine dillendirebilmeyi öğreniyor. Hem de duyulduğunu ve görüldüğünü hissediyor. Olağanüstü bir kombinasyon. Ama bunu yapılmadığında, bu böyle yapılacak dediğinde zaten iki sene yaptırırsın. Üçüncü senede zaten onu dinlemeyecektir.
Evet. Öyle olduğunda da sen başta da söylemiştin mesela, bedensel sınırlarına saygı duymamız gerekiyor. Mekansal sınırlarına saygı duymamız gerekiyor. Yani her şeyini biz onun için hazırlıyorsak, kıyafetlerine biz karar veriyorsak, yine sınır geçirgenliği, ne giyecek ne giymeyecek. Onlara kendisi karar veren çocuklar kendi benliğinin de sınırlarını doğal olarak oluşturmuş oluyorlar. Hem o kadar müdahaleci olayım, hem de benim sözümü dinlesin, ona da ses çıkarmasın, uyumlansın. Olmuyor. Evet.
Ya da kendi yıkanmayan çocuklar,
evet,
belli bir yaştan sonra.
Sonra tabii
ne
ki
yiyeceğine karar verilen çocuklar.
Ne kadar yiyeceğine. Bunlar sınır aşımları. Ana yapılar var tabii. Yani yumurta yenecek, tamam. Ama hani onun nasıl yeneceğine onun karar vermesi. Ya da biz kızlarla yaptık ya. Tamam, her gün yumurta yenecek ama haftada iki gün yenmesin. Gibi. Öyle bir esneklik, bir pazarlık yani, bir anlaşma karşılıklı. O da kendini biraz rahatlamış hissediyor. Orta yollarda buluşulmuş oluyor bir şekilde. Yani sınır beklentisindeyken önce dinleyenler, ne kadar onun sınırlarını gözetiyorum, ne kadar ona sormadan planlar yapıyorum, ne kadar onun hayatıyla ilgili pek çok şeye, nelere ben karar veriyorum, neyi ben yönetiyorum. Hadi dişini fırçala, hadi ellerini yıka, hadi banyoya gir. Bunlar hep bende mi yani? Öz disiplin bütün bunların da çocuğun inisiyatifinde olmasıyla mümkün oluyor.
Ama hocam söylemeden yapmıyorlar.
Evet, evet.
Oraya dönüyor. Yani. Çünkü evet, söylemeden yapmamayı öğreniyor.
Öğreniyor
çocuk.
Evet, evet.
Dürtülmeden, itilmeden, çekiştirilmeden,
evet,
yapmayı öğrenmiş değil.
Değil, evet, evet. Eşlik ederek biraz onları yapmasına eşlik edeceğiz, evet. Ama bazen yapmadığında da dünyanın sonu değil. Oralara da çok takılmayacağız. Ve onun da böylelikle kendi sınırları olan, kendi kararları olan bir birey olarak büyümesine destek olmuş olacağız.
O zaman bu anlattıklarımızdaki temel kavramlar ne Zeynep?
Ne Serdar? Allah Allah.
Niye hoşlanmadın?
Yok, hoşlanmadım değil, sana soru sordum. Ne serdin?
Ne serdin? Peki. Kendin sor, kendin cevapla adlı bölümümüzün şu kısmında ben söyleyeyim.
Bir, bölümümüzün, bölüm bitiyor, 3 dakika kaldı.
Bir demokratik ortamdan bahsediyoruz. Bağ kurmaktan bahsediyoruz. Nezaketten bahsediyoruz. Çocuğu duymaktan bahsediyoruz. Çocuğun görüldüğünü hissetmesinden bahsediyoruz. Özür dilemekten bahsediyoruz. Geri adım atmaktan bahsediyoruz. Kendi sınırlarımızı koruyup ona örnek olmaktan bahsediyoruz. Diğerinin sınırlarına saygı duyduğumuzu ona göstermekten bahsediyoruz diye ben...
Evet, çok zor. Evet, hepsi, evet.
Keşke kendime sorsaymışım. Daha iyi olurmuş. Hem de o fırçayı yememiş olurdum yani.
Fırça yedin, sınırların ihlal edildi diyemişsin.
Yok, senden gelen fırça sınır aşımı değil.
Bak, hep üstüne böyle puan toplayacak cevapları, gerçekten. Tebrikler. Puan da veriyorsunuz. Evet.
Ne yapayım? Böyle böyle, evlilik böyle bir şey Zeynep. Haklısın deyince kavga çıkmaz.
Bazı şeyler var, anlatılmıyor.
Peki, toparlayalım.
Evet.
Şimdi toparlayalım diyeceğim. Nasıl toparlarsın Serdar diyeceğim. Sınır konusu biraz geniş. Alttaki yazan yorumlara göre belki de bu konuyu daha detaylandırıp detaylandırmayacağımıza da karar veririz. Ama geçen bölümde, o çocuklarla ilgili yaptığımız son bölümde de aslında yakın içerikler, birbirini tamamlayan bir içeriği konuşmaya çalıştık. Eksik kalan yerler varsa yine tamamlamaya çalışırız. Ama sınırın ilişki kurmadan mümkün olmayacağını, nezaket, demokratik bir ortam olmadan mümkün olmayacağını konuşmaya çalıştık. Eğer merak ettikleriniz olursa lütfen yorumlara yazın. Orada da yazarak da cevap verebiliriz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.
Evet. Sınır yol göstermektir, rehber olmaktır diye bakabilirsiniz. Bu sizi rahatlatır, gergin moddan çıkarır. Çocukların, evet, sınırlara ihtiyaçları var. Daha keskin olduğunuz noktalar sağlık ve güvenlikle ilgili noktalar olsun. Kararlı olduğunuz, keskin olduğunuz noktalar. Onun dışında her şeyle ilgili böyle kurallarımız oluşursa çocuk bize çünkü duymamaya başlıyor. Onu öğreteceğiz. Onu hayatında eşlik edeceğiz. Beraber yürüyeceğiz. Yan yana olacağız. Yaşadıkları durumlar üzerinde onunla beraber konuşacağız. Zaten bu sohbetlerimiz ona hayat nasıl bir yer, insanlar nasıldır, duygular nasıl yönetilir gibi sınır koyması gereken alanları öğretmiş olacak. Ben sizin içinizden geçen ekran sınırını duyuyorum. Onu dile getirmedik.
Doğru.
Onu yaparken de belki başka programla detaylandırırız. Onu yaparken de onun dünyasına girerek yapın. Ekranla ilgili tabii süre sınırlamaları olsun ama onu dahil edin. Hani bir saat sonra kapanacaksa nasıl yapalım? Ben mi sana haber vereyim? Alarm mı kurmak istersin? Hatırlatayım mı? O süreci de, sonlandırma sürecini de çocuğun kendisi yönetsin. Ve süre bittiğinde çocuğu bir dünyadan başka bir dünyaya almanız, ekrandan sofraya geçirmeniz gerektiğinde önce onun dünyasına girin, o dünyadan beraber çıkın. Uzaktan bağırıp onun gelmesini, hadi gel, hazır, işte banyo vakti, yemek vakti, bu çocuğun duymayacağı ve direnç göstereceği bir şey olabilir. Yanına oturun, oyununa bakın, ne kadar kaldı deyin, aslansın, bravo, hadi bakalım deyin, sonra beraber bitirin ve kalkın gibi kısa bir öneri oldu.
Evet.
Evet. Bir aile meselesinden çokça sevdim.